için dahi bizim bugünkü bütün kabul edişlerimizden vazgeçmemiz lazım. Mesela iki gün önce yine takipçilerimden bir tanesi Instagram üzerinden yazdı bana, bir test hazırlığı içerisinde varmış. Şimdi dedi ki Göbeklitepe 7'den 70'e herkesin buluştuğu bir yer diyeceğim hocam. Bu ifade doğru mu? Doğru değil. Niye? O yaş, bu dönemde 70 yaşına kadar hayat yok çünkü. 35-40 bilemediğiniz yaşa. O şimdi biz ombudsman diyoruz ya, bilenler, toplumun en bilginleri. İşte onlar 45 yaşlarında falan o zaman. Dolayısıyla o günü anlamak için bugünkü bilişsel, düşünsel, inançsal bütün her şeyi bir yana bırakıp o zamana göre düşünmeye çalışmanız lazım. Çok zor. Bu çok zor ama maalesef o günün gerçekleri bugünün gerçeklerinden çok farklı. Dediğim gibi 12 bin sene öncesinden bahsediyoruz. Peki Göbeklitepe ile ne değişti? Yani bizim karşımıza ne çıkarttı Göbeklitepe? Göbeklitepe dedi ki 12 bin sene önce bir uygarlık vardı. 12 bin sene önce. Ve 12 bin sene önce insanlar matematik, fizik gibi kuralları kullanarak inşaat becerisine sahipti. Ve yine bir sanat anlayışı vardı. Bunun yanında toplumsal organizasyon becerisi vardı insanların veya bir grubun, bugünkü ifadesiyle elit diyebileceğimiz bir grup vardı. Onların öncülüğünde bir toplumsal organizasyon söz konusuydu. Ve de o zamanlar için bir inanç vardı. Lütfen inancı bugünkü dinle karıştırmayın, bambaşka şeyden bahsediyoruz. Gene dediğim gibi bunu anlayabilmek için inanış, inanç ve din kavramlarını üçünü birbirinden ayırmak lazım. Din bambaşka bir şey. O zaman için bir dinden bahsetmiyoruz. Sadece bir inanıştan gelen bir inançtan bahsediyoruz. Bir kültten bahsediyoruz o zaman için. Uygarlık nasıl vardı? İşte Stonehenge'den 7000 sene önce, Mısır Pyramitlerinden 7500 sene önce ve Amerika'nın kuruluşundan 12.000 yıl önce bu topraklarda, Anadolu topraklarındaki bir uygarlıktan bahsediyoruz. Göbeklitepe özelinde başlamak üzere şu andaki genele yayılan, yani Taştepeler projesi kapsamındaki genele yayılan bir uygarlıktan bahsediyorum. Ama gene başta söylediğim gibi buranın çıkış noktası Göbeklitepe, ilk bulunduğu için. İnşaat kabiliyeti var. Nasıl inşaat kabiliyeti var? Bu Göbeklitepe görenleri, ellerini görebilir miyim? Gidip yerinde görenleri siz gördünüz. Arkada arkadaşımı gördü, siz gördünüz. Orada bildiğiniz gibi dikili taşlar var. Bu dikili taşlar kireç taşı. Şimdi bu taşları 12 bin sene önceden bahsediyoruz. Dediğim gibi metal falan yok. Ellerinde en sert cisim ya avladıkları hayvanların kemikleri veya obsidyen dediğimiz volkan taşı. Obsidyen de nereden biliyoruz? Game of Thrones'tan biliyoruz. O siyah cam var ya. Obsidyen dediğimiz o volkan taşı dediğimiz taş. En sert bir cisimler var ellerinde. Yani madenden, demirden falan bahsetmiyoruz. Peki ne yapıyor insanlar bununla? Yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve ortalama 20 ton ağırlığında ki bugün için orada çıkartılamayan, şekli verilmiş ama çıkartılamayan bir T biçimli dikil taş var. Yerinde hesaplanan ağırlığı 50 ton. Şimdi insanlar bununla 7 metre büyüklüğündeki bir tek taşı kazıyarak kenarlarına önce bir şekil veriyorlar kaynağında, taşı kaynağında. Daha sonra bunu oradan bir şekilde ayırıyorlar. 7 metre uzunluğundaki ve 20 ton ağırlığındaki taştan bahsediyoruz. Sonra bunu nasıl yapıyorlarsa 400 metre taşıyorlar, sürüklüyorlar. 12 bin sene önceden bahsediyoruz. Sonra bunu burada gördüğünüz gibi büyük bir doğrultuda yukarıya kaldırıyorlar. 30-35 santim derinliğindeki çukurun içine büyük bir pürüzsüzlükle, hatasızlıkla indiriyorlar. Ve orada bunun dik durmasını sağlıyorlar. 12 bin sene öncesinden bahsediyoruz. Ve biraz sonra söyleyeceğim. Çevresinde 12 tane, ortada da 2 tane dikili taş var yapıların genel olarak. Ve bunların hepsinin kesişim noktası tam o dairenin ortasına denk geliyor. Böyle bir matematik bilgisi var. Fizik bilgisi var, matematik bilgisi var. 12 bin sene önce. Ne var? Sanat anlayışı var. Mesela domuz heykeli yapmışlar ve bunu kırmızı, siyah ve beyaz pigmentlerle boyamışlar. Birebir aynı domuzun büyüklüğünde ve domuzun bütün ayrıntılarını itibar edecek şekilde.
Gene dikil taşların üzerinde hayvan resimleri var. Birebir nasılsa omurgalarına kadar, kaburga kemiklerine kadar yapmışlar hayvanları. Ve bunları da taşın monoblok gövdesinden çıkartmışlar. Michelangelo diyor ki, işte Michelangelo diyorlar Rönesans döneminde, ne kadar güzel heykeller yapıyorsunuz diyor. Diyor ki, ben heykel falan yapmıyorum. O heykel zaten diyor, taşın içerisinde vardı, ben oradan onu çıkarttım. İnsanlar Michelangelo'dan 11 bin sene önce yapmışlar bunu. Taşın içerisindeki heykeli çıkartmış ortaya. Ve toplumsal yaşama geçiş var burada. Çünkü bu yapıları herkesin bir araya gelip eşit bölüşümlü görev dağılımını yapması söz konusu değil. Burada bir tabakalaşma olması lazım, burada bir sosyalleşme olması lazım, burada birilerine iş verip birilerinin de o işi yapıyor olması lazım. İşveren kişilerin de bunu kontrol ediyor olması lazım. Yani bu plansız yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla burada bir toplumsal yaşamdan ve organizasyondan bahsetmek mümkün. Ve inanca dair bizler ne var? Bazı yapıların altında içinde olup bulunan kanallar var veya böyle taslar var. Yani sağ tarafta gördüğünüz gibi bazı şeylerin asılabileceği şekilde karşılıklı delikler var. Dolayısıyla burada da inanç temelli bir takım ritüeller yapıldığını kabul etmek durumundayız. Gene burada C yapısının altında şurası mesela merdivenliğinde buradan geçilen yer. Burada mesela şurada mesela nalları havaya dikmiş deriz ya. Orada mesela şurada görüp seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada nalları havaya dikmiş bir domuz var. Burada da muhtemelen bugünkü yaşamdan öte yaşama geçişi simgeleyen bir takım ifadeler var. Semboller var. Ve bunlar da yaşamın içerisinde merkezinde 12 bin sene. Ve bu kim? Bu bize okullarda öğretilen o zamanki insan. Avladığı hayvanın postunu belinden aşağıya örtmüş. O da bugünkü kabullerimizden olsa ayık yerimiz ya, kapatıyoruz. Belki kapatmıyorlardı. Biz bugün onu kapattırıyoruz belki. Elinde bir tane sopa vardığı için hayvan avlamak için. Son derece ilkel bir yaratık değil mi okullarda bize öğreten? Peki bu ilkel yaratık mı yaptı biraz önce anlattıklarını? Hayır. Dolayısıyla Göbeklitepe dedi ki bize, size beni yapan insanları yanlış anlattılar. Size anlatılan insan bunları yapamaz. Dolayısıyla bunları yapan insan size anlatılan insan değil. Dolayısıyla sil baştan. Tarihsel bağların konusunda geçecek olursa, Klaus Schmidt 1994 yılında Göbeklitepe'yi keşfeden diyelim bilim insanlarından bir tanesi ama 95'te itibaren de kazılarda bizzat bulunuyor. Daha sonra kazı başkanı oluyor. 2014'te vefat edene kadar kazı başkanlığı yapıyor. Onun kitabıdır sol taraftaki. Dolayısıyla bu konuyla ilgilenen kişilerin başucu kitabıdır. Dolayısıyla bütün verileri ilk yerden almış ve kendisi yazmış. 2006 yılında yazdığı bir kitap. Son 8 seneki bulgular da yok orada. O diyor ki, Göbeklitepe gibi bir anıtı paleolitiğe kadar uzanan bir ulaşan bir ön tarih olmadan düşünmek zor. Yani bunun özetiyle bunun öncesi vardı diyor. Göbeklitepe'nin bir öncesi vardı. Ve gene diyor ki, bu ilk neolitik yerleşimleri yapan kişilerin birdenbire daha önce hiç kimsenin bilmediği yeni yüzler ve renklere sahip olduğunu unutmayalım. Yani ne demek istiyor? Bu insanlar buraya bir yerden gelmiş olmalı. Diyen kim? 94'ten 2014'e kadar 20 sene kazıların içerisinde bulmuş ve bizzat kazı başkanlığı yapmış Alman arkeolog profesör. Peki o zaman soru şu. 12 bin sene önce böyle bir kamusal alanı, kamusal alanda Necmi Körlü Hoca'nın ifadesidir. Göbeklitepe Kazı Başkanı, Ekonomide Karantepe Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden. Buraya Anıtsal Yapılar Topluluğu ki ben onu demeye tercih ediyorum diyen var. Tapınak diyenler var. Necmi Hoca kamusal alan diyor. Kamusal alan biraz daha geniş bir tabir olduğu için
Peki 12 bin yıl önce bu kamusal alanı kim yarattı? Kim bu işaretçi bilgisine sahipti? Kim bu toplumsal tabakalaşmaya sahipti? Bu örgütlenmeyi kim yaptı? Bu sanat anlayışı nasıl var oldu, nasıl ortaya çıktı? Ve bu inanç sistemine sahip olan insanlar kimdi? Soru bu.